yine Mesnevi'nin "Ey canını cismi için yakan" hitabıyla uyandırmak istediği kimse de bu yolun zıddına giden dünya insanıdır. Bu hitabı genişletmek gerekirse söz şöyle olur: "Sen ki ebedi ruhun ilahi visale doğru gidişini şu geçici vücut hazlarına feda ettin. Ruhunu en güzel bir yolda dünya hevesleri ve ihtiraslarıyla köstekledin. Bu fani vücut arzuları ve dünya ihtirasları uğruna canın zevk ve huzurunu hiçe saydın. Böylece hem kendin ziyan olup vazifeni yapmadın, hem ruhun yolundan kaldı. Şimdi aklın varsa yürü. Vücudun çevresinde birikmiş cismani arzuları, ihtirasları yakıp, bu yanışın ışığında ruhlarını aydınlatan ilim ve irfan sahiplerinin yaptıklarını gözle. Onlar çevrelerine halkalanan ruhlara şöyle seslenirler: ben Allah aşkıyla yanmış, aydınlanmış bir ruhum. Eğer aynı aşk ateşiyle yanmak isteyen kimseler varsa gelsinler. Benim kalbimin ocağında kendi gönül kavlarını tutuşturup bu ateşle uyanmaya, bu ateşle yanmaya koşsunlar. Unutmasınlar ki kendi gönülleri de aslında iyiye, güzele koşma istidadındadır. Her gönül ateş alma kabiliyetinde bir kavdır. Her gönül Allah yolunda bir kanattır. Yazıklar olsun denecek hadise odur ki böyle bir ay bulutlar altında görünmez olur. Böyle bir ruh güneşi Allah'tan gayri nesnelerin ve dünya kirlerinin bulanıklığı ve karanlığı ardında kalır. Nasıl anlatayım ki ben söyleye söyleye tutuştum. İçime alevler sardı. Ayrılığın acısı gönlüme pençe vurur oldu. İçimde hicran arslanı kükredi. Yelesi hiddet ve vahşetle kabardı. O denli tutuşan ateşi söndürmek yahut kana susamış arslana karşı koymak artık imkansız oldu. Ayrılığın arslanı bu ölçüde coştu mu, ayıklığı zamanında bile sarhoş olan kimseler gibidir. Böyle bir kimseye bir de kadeh kadeh bade sunarsan halin ne olur? Allah aşıkları ki ayıklık anlarında bile başları döner, kendilerinden geçerler. Sen onları bir de ilahi aşk şarabıyla mest ve medhuş kılarsan halleri ne olur? Nasıl olur? Var kıyas et. Kükremiş bir aslan engin bir çayıra rastlayınca nasıl şevki çoğalır, coşkunluğu artar ve ufuklara atılırsa, şimdi ben de öyle bir hal var. Aşk yoluyla hakikat sahralarına düştüm. Karşımda bütün güzelliği, bütün gerçekliğiyle o var. O, en sevgili yar, benimle sözdaşlık ediyor. Ben onunla konuşuyorum. Onunla şiir diliyle, kafiyelerin sesiyle konuşulur sanıyorum. Sevgilim bana, kafiyeyi bırak, diyor. Benim cennette göstereceğimi vaat ettiğim güzelliğimden başkasını düşünme. Ey benim kafiyeler kovalayan sevgilim, sakin ol. Benim nazarımda devlet kafiyesi ve saadet mısrağı sensin. Benim saadetimin ve devletimin ahengi seninle bütünlenir. Harf nedir? Kafiye ne değerde şeydir ki sen onların endişesi içindesin? Onları bırak. Hakikat bunların ötesindedir. Bilmez misin ki ben aslında harfsiz, sessiz ve kelimesiz söylerim. Ben esrar söylerim. Söyleyişim de böyle esrarlı olur. Ey cihanın ve yaratılışın tek sırrı olan sevgili, sana Adem peygamberimden dahi gizlemiş olduğum bir sırrı söyleyeyim. Halilim İbrahim'e söylemediğim sırrı, Cebrail'imi haberdar etmediğim hali, İsa'nın bile kendisinden dem vurmadığı gerçeği şimdi ben sana söyleyeyim. Şunu bil ki Cenab-ı Hak insansız tecelli etmedi. Çünkü onun tecellisi insanla, insanın onu kendi benliğinde hissedebilir hale gelmesiyledir. Eğer bakmasını, eğer görmesini bilirsen bütün yarattıklarıma bak. Bütün yarattıklarım içinde yaratılışın sırrı ve sebebi olan insana bak. Onların her birinde benim vasıflarımdan, benim hallerimden bir başka tecelli bulacaksın. Ben bir damlaya, bir denizde olmayan kudreti, bir zerreye, bir güneşte görünmeyen kudreti verdim. Dildeki yok sözünü düşün. Yok bir kelime olarak var, fakat bir şey ve bir mana olarak yoktur. Tıpkı aşkta ve ilahi varlıkta fani olmuş insan gibi yoktur. Böyle insanların içlerine en küçük bir benlik dahi sığmaz. Onlar Allah'ta yok olmanın tam lezzetini ve tam manasını idrak etmiş bahtiyarlardır. Onlar idrak etmişlerdir ki hakikatte konuşan ne ise dinleyen de odur. Seven kimse, sevilen de odur. Özleyen kimse, kıskanan da odur. Şu halde eğer hakta baki olmayı istiyorsan, vücudu ve vücuda ait her şeyi unut. Nefsi ve nefsin arzularını terk et. Çünkü gaye en büyük varlıkta yok olabilmektir. Sen bilmez misin ki bütün padişahlar hakikatte kendi milletlerinin kullarıdır. Her ne kadar onlar dış görünüşte sultansalar, saltanat, debdebe, servet ve şevket içinde yaşar görünürlerse de hakikatte kendi halkına, kendi kullarına hizmetle vazifelidirler. Eğer milletlerini adaletleri, vergileri, asayişleriyle memnun ve mesut etmezlerse, eğer buna gayret göstermezlerse, kendi kulları tarafından alaşağı edilirler. Avcılar da öyledir. Bir avcı nasıl kuşları avlayabilmek için bir yerde gizlenmek, birçok zamanını bu yolda sarf etmek, kısaca kuşların emrinde olmak yolunda ise Allah da kendisine iştiyak duyanın iştiyakındadır. Bunun içindir ki Allah'ın bize karşı duyduğu sevgi, bizim için düşündüğü iyilik, bize bahşetmek için yarattığı nimetler, bizim bilip de düşünemeyeceğimiz kadar sonsuzdur. Güzeller tıpkı kuşlar gibi kendilerine gönül öksesi hazırlayanlara koşar. Onların sevgi tuzaklarına candan gönülden tutulurlar. Bir insan gerçekten sevdi mi? Bu sevgilisi tarafından aynı derin aşkla sevilmeyi hazırlar. Her güzelin kanadı kendi aşkıyla yanan aleve değmek için pervaneleşir. Böyle derin aşklarda sen seveni yanar yakılır görürsen de aslında sevilenin yanışı sevenden artık olur. Esasen seven kim, sevilen hangisi? Bunu ayırt etmek kolay değildir. Sen aşkın başlangıcı filancadadır sanırsın. Hadiseler bunu böyle gösterir. Fakat gördüğün sadece bir dış görünüşten ibarettir. Aslında aşk Leyla'nın da Mecnun'un da gönüllerinde aynı ezel sofrasında bir anda içilen şarapla aynı anda başlamıştır. Aşık gördüğün her kimse manada maşuktur. Demek oluyor ki bunlar bir bakıma seven, bir bakıma da sevilen olduğuna göre aşıklık, maşukluk iki tarafta birden mevcuttur. Aslında sevmek de sevilmek de Allah'tandır. Seven de sevilen de haktır. Aşkın ona gönül kaptıran bütün ruhlar için o derece ilahi olması da bundandır. Bu tıpkı su ile susamış arasındaki iştiyakı düşündürür. Bağrı yanmış bir kimse nasıl yana yakıla su ararsa, Allah'ın aziz nimeti olan su da susuzluğunu gidereceği için bir bağrı yanık kimseyi özler. Tabiatın bütün varlıklarında olduğu gibi sularda da bir gizli gönül var gibidir. Kendi kıymetinin ancak susamışların bağrında bilindiğini sular sanki hisseder. Bilir ki yeryüzünde eğer susamışlar olmasaydı suyun bir hizmet, hele bir lezzeti olmayacaktı. Bununla beraber seven ve sevilen mevzuunda biraz fazla sır verdik. Bize burada susmak yaraşır. Madem ki o en büyük sevgili sana kendi gönlünden sır verdi, Sana kendi dudağından ses iletti. Şimdi sana susmak ve dinlemek yaraşır. Dinle. O en büyük sevgiliyi ki bütün bunları söyleyen ve söyleten odur. Köpürüp taşmak istidadındaki sellere set çekmekten hayırlı tedbir yoktur. Sen bu seddi çekmez, bu bende muhkem tutmazsan o öyle bir taşış taşar ki korkarım cihanı harap ve rüsva eder. Şu demek ki kişi birlik sırlarını vermekte hududu aşmamalıdır. Açtığını hisseder olmalı ve kendi kendisini coşkunluktan uyandırarak aklın ölçüleri ve aklın çerçevesi içine çekmelidir. Kısaca birlik ve aşk semalarında perdeler aşarken arada bir duraklamak ve kendi kendini dizginlemek gerekir. Çünkü bir sel, hele bir aşk ve sarhoşluk seli bir kere coşup taştı mı artık durdurmak mümkün olmaz. Dalga boyu aştıktan sonra ise ister bir karış ister bin karış olsun bundan ne çıkar? Ve insan bir kere aşk denizine dalmaya görsün. Vücut gemisi aşk denizinin sularına gömülmeye görsün. Ondan sonrası esasen ihtiyarsızlıktandır. Bununla beraber Allah'ın aşkı bende viranlık yapmış, beni yakmış ve yıkmış. Bundan ne çıkar? Nice sultan sarayı harabeleri altında padişah hazineleri gömülü değil midir? Allah'ın aşkı deryasına batan kimse elbette bu deryanın sonsuzluklarına dalmak ister. Zaten ben kimim? İçtiğim aşk şarabı ne şaraptır? Bana bu şarabı sunan kimdir? Bunları bilmeyecek hale gelmek yolunda değil miyim? Aradığım yol ve varmak dilediğim hedef bu değil midir? Denizin dibi mi yoksa üstü mü daha güzel? Bunu bilmeye ne lüzum var? Ben birlik denizine dalmanın, bu denizde elsiz ayaksız olmanın hazına varmışım. Güneşin ne yanda doğup ne yanda battığını ve bütün öteki cihetleri bilmek kaygısından kurtulmuşum. Şimdi sevgilinin attığı ok mu daha güzel? Yahut böyle bir oka tutulan kalkan mı? Gönül delen gamze okunun açtığı yara mı daha hoştur? Yahut oka kalkan tutarak yaraya mani olma gafleti mi? Bana sorsalar bunları bilmem. Çünkü bunları bilmek için oka hedef olacak bir vücut lazımdır. Ben o vücuttan kurtulmuşum. Kaldı ki aşk denizinin mahileri için acı veya tatlı yoktur. Eziyet veya huzur olmadığı gibi. Gerçek odur ki gönül sefayı cefadan ayırt edebiliyorsa henüz dünya ve vücut iklimindedir. Aşk deryasına dalmış bulunmanın delili böyle zıt tesirlerin farkında olmamaktır. Gerçek aşık kendi muradını sevgilinin muradına feda edendir. Sevgilinin muradı her ne ise onu kendi muradı edinendir. Çünkü aşk yolcusu için murat bir varlık alametidir. Bu yolda olmayan kul için murat ve bu murada ermek için çalışmak ve ermek zevkine doyum olmaz bir saadet görünür. Hakikatte bundan büyük bir saadet vardır ki o da sevgilinin muradı uğruna kendi muradından geçip muratsız kalabilmektir. Allah'ta fani olmak ne ise sevgilinin arzusunda fani olmak da odur. Öyle güzeldir. O büyük sevgilinin her tecelli zerresi bir yıldız gibi parlar. Bu tecellide her yıldız kan döken 100 hilal değerindedir. Çünkü bu alelade bir kan döküş değil, cana can katan, kısaca ebedi hayat götüren bir öldürüştür. Allah aşıkları ilahi aşkları yolunda ölür ve dökülen kanlarına karşılık da mükafatların en büyüğü olan ilahi güzelliği görürler. Biz kanımızın işte bu karşılığını alma yoluna girdik. Gerçi onun yolunda canımızla oynadık, ruhumuzu vakfettik fakat o güzelliği de gördük. Ona ruh vermezsen yaşayamaz. Gönül vermezsen gönül ehli olmanın zevkine eremezsin. Nitekim Mevlana'dan 300 şu kadar yıl sonra aşık oldur kim kılır canın feda cananına. Meyli canan etmesin hem kim ki kıymaz canına. Aşk derdinin devası kabili derman değil. Terki can derler bu derdin muteber dermanına. Beyitleriyle Fuzuli işte bu hakikati ve gerçek aşıkların bu halini söylemiştir. Ben onun gönlünü istedim. O nazlandı ve yukarıdan baktı. Benim iki cihanda dileğim ve hedefim sensin diye söyleyecek oldum. Buna da inanmadı. Git bana böyle masal okuma dedi. Çaresizlik içinde bunalma yolundaydım. Ben senin ne düşündüğünü, hele ne yanlış düşündüğünü bilmez miyim? Diye seslendi. Sen hala onun gönlünü istedim, hedefim sensin dedim gibi sözler ve düşünüşlerle sen ve ben diye iki ayrı varlık düşünebiliyor. Bu ikilikten kurtulamıyorsun. Hala kendi vücudunu varlık vehmedenlerdensin. Böyle vahim bir ikilikten kurtulmadan nasıl benim gönlümü ister, nasıl benim didarımı görmek diler, nasıl kendinden geçip bende yok olma neticesine erersin? Ey kaba ruhlu adam, sen aşk yolunda can ve baş feda etmekten uzaksın. Bu sevgilini çok ucuza aldığını sanmaktandır. Bir şeyi çok ucuza alan onun kadrini bilmez. Bir çocuk bir mücevheri bir kurabiye için kolayca verebilir. Yolda inci bulan horoz nasıl inciyi verip taneyi almak ister? Yahut babasından kitap kalan haylaz nasıl onları satıp para edinmeye koşarsa senin de halin bu. Şunu bil ki ten ve beden farkında olanlar aşk uğruna bedensiz kalmanın sırrına eremezler. Halbuki gerçek aşk deryasına gömülen kimse kendinden evvel gelmiş ve kendinden sonra gelecek bütün aşkları kendi gönül deryasında toplamış ve bu deryaya batmış demektir. Aşk budur ve aşk mevzuunda bundan fazla söylemek olmaz. Aşkın ve yaratılışın sırlarını daha açık anlatmaya ne akıl ne dil dayanır. Bırak bunları kapalı söyleyeyim. Şu kadarını bil ki gerçek aşıkları beşer görsen de gönülleri vahdet deryasına gark olmuştur. Ve ben mesela dudak dediğim zaman muradım birlik deryasının dudağıdır. Ben hiçim veya yokum dediğim zamansa sen karşında beni var sanarak yadırgama. Çünkü benim söylediğim yokluktan murat yalnız hakkın var olduğunu belirtmektir. Esasen madem ki kainatta Allah'tan başka bir şey yoktur, ben nasıl var olabilirim? Benim için tatla doluyken yüzüm ekşi olabilir. Ben söylenecek sözlerin sonsuz güzelliği, çokluğu, büyüklüğü karşısında en doğru işi yapıp susmayı seçebilirim. Sen bunlara aldanma. Bunlar ruhun o ebedi kaynağa yanaşmasından ve ruh dudağının o lezzete değmesindendir. Gönül böyle bir lezzete değmiştir ama bu tattığını dışarı vuramazsın. Çünkü söyleyeceklerinden namahrem olanlar anlamaz. Kısaca ben ledun ilminin ve ledun sırrının ancak %1'ini söyleyebilirim. Ve bilirim ki gönlü o tarafa, o saadete ve o kaynağa yönelmiş olanlar için bu benim söylediklerim yeter de artar bile.